Tarih ve Çocuk. Tarih ve Çocuk programında birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esnehan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Gökhan Polat, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz biliyorsunuz her hafta sizlere Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan yıldızlardan birini anlatıyoruz. O yıldızlardan her biri tarihte kurulmuş büyük Türk devletlerinden birini temsil ediyor çünkü. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırkoz'la birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen hafta son olarak sevgili çocuklarımıza, gençlerimize, tüm dinleyenlerimize Karlofça Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin duraklamasının ne düzeyde gerçekleştiğini anlattınız. Ardından bir başka anlaşma, İstanbul Anlaşması var ve daha sonraki dönemler ve yıkılışa giden süreçle başlayalım isterseniz.
Osmanlı Devleti 18. yüzyılın başında 1703 yılından itibaren kendi içerisinde yenilik yapması gerektiğine dair bazı olaylar nedeniyle farkında olmuştu. Islahat gerekçeleri ortaya çıkmıştı. Lale döneminde devlet erkanı, padişah başta olmak üzere saray dışarısındaki olaylarla çok fazla ilgilenmiş görünmediği için veya Lale devri denmesinin sebebi olan bir takım olaylar gerçekleştiğinden dolayı zevk ve sefaya düşmüş bir Osmanlı sarayı ve yönetimi olduğunu söyleyebiliriz bazı yönleriyle baktığımız zaman.
Hocam bu dönemde devlet işlerinden uzaklaşılmış devlet erkanı, devlet yöneticileri, devlet memurları bir eğlence, bir sefahat dönemine mi geçmiş?
Devlet yönetimi daha çok vezir-i azama ve devletin paşalarına, başka beylerine ve yetkililerine bırakılmış görünmekteydi. Saray ise olayı takip etmekle birlikte seferin başında bizzat sefere çıkan bir padişah yok, orduyla ilgilenme, yönetimle ilgilenme anlamında elbette bazı gelişmeler olduğunu görüyoruz. Ama örneğin askerin durumu, yenileşme hareketleri anlamında da aslında yeterince farkındalık gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması'ndan sonra birden çok devletle aynı anda savaşmak durumunda kalan çok büyük bir coğrafyada devamlılığı olan bir devletti. Bu şartlar altında Rusya ile 1710 yılında gerçekleşen bir savaş var Lale döneminde. 1711 yılında Baltacı Mehmet Paşa'nın ordunun başında, Osmanlı Devleti'nin ordusunun başında Prut Nehri civarında Deli Petro'nun ordusuyla karşılaştığını görüyoruz. Birinci Petro ismiyle bildiğimiz Rus çarı, Çarlık Rusyası'nın en önemli imparatorlarından birisiydi ve onun eşi Kraliçe Katerina bu savaşta savaş meydanında bulunuyordu. Baltacı Mehmet Paşa ve Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandılar. Ancak bu zaferin sonuçlarını anlaşmayla ve sonuçları itibariyle çok daha büyük bir başarıya dönüşebilecek bir zaferi zayıf bir anlaşmayla sonuçlandırdılar. Devletin merkezinden de bu uzak diyarlardaki olayların takip edilmesinin zorlukları olduğunu görüyoruz. 1718 yılında ve sonrasındaki gelişmeler itibariyle konuyu değerlendirecek olursak Pasarofça Antlaşması 1730 yılında da Patrona Halil isyanıyla Lale Devri sona ermiştir. 3. Ahmet dönemi Lale Devri ismiyle bilinmekle birlikte batılı anlamda bazı yeniliklerin de ilk kez yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. 1726-1727 yılında ilk defa Osmanlı Devleti İstanbul'da bir matbaa açılmasını sağlamıştır ve matbaanın Osmanlı Devleti'ne gelişi bu dönemde olmuştur. Bu dönemin bir başka özelliği de kendi içerisinde Osmanlı Devleti ordu içerisinde ve esnaf teşkilatında yenilikler yaptı. 1727 yılından itibaren Osmanlı Esnaf Teşkilatı içerisinde de gediklik usulü başladı. Yeniçeri Ocağı'ndan paşalara gedik namı altında çeşitli pazarlarda hak verilmesi olayı esnaf teşkilatında ve sanayide pazarda yenilikler yapıldığını göstermektedir. Ancak bu yenilikler uzun vadede Osmanlı Devleti'nin ilerlemesine sebep olamadığı gibi bazı ekonomik konularda, mali konularda kendi aleyhine olacak sonuçlar da getirmiştir diyebiliriz.
Hocam, bu dönem için dünyanın diğer tarafında meydana gelen gelişmeler, Amerika kıtasının keşfi, Ümit Burnu'nun dolaşılması, ticaretin açık denizlere kayması ama bizim Osmanlı'nın buna ayak uyduramaması da bir etken olarak düşünülebilir mi?
Elbette dünyadaki gelişmelerin takip edilememesi, kendi içerisinde devletin bu kısır çekişmelerle yüzleşmesi, iç içe kalmasıyla da ilgilidir. Osmanlı Devleti Avrupa'da ilk defa 19. yüzyılda elçilikleri açmıştır, daimi elçilikler açmaya başlamıştır. Bu ilk elçilik açma olayı da 2. Mahmut'tan itibaren görülür. 3. Selim aslında bu düşünceyle Avrupa'da Paris'te ilk büyük elçiliği açma girişiminde bulunmuş. Daimi elçiliklerin açılması ve ardından da öğrenci gönderilmesiyle dünyanın yakından tanınması çalışmalarının başladığını görüyoruz 19. yüzyılda. Ancak 3. Ahmet'ten sonra geçen 1. Mahmut zamanına baktığımız zaman 1730-1754 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan 1. Mahmut zamanında Avrupa işleriyle ilgileniyor Osmanlı Devleti. Ancak bu aynı zamanda reform amacı taşıyan ilgilenme şekli değil. Osmanlı Devleti'nin büyük bir devlet olması düşüncesiyle bir ilgilenme var. Mesela Osmanlı Devleti Fransa'ya vermiş olduğu kapitülasyonları Kanuni zamanında 1535'te vermiş olduğu kapitülasyonları 1740'da uzatmıştır ve sürekli hale getirmiştir. Yani daimi şekilde kapitülasyonlar vermiştir. Ve 1. Mahmut zamanında Avrupa'nın üzerinde etkili olmaya çalışan Osmanlı Devleti bakışı devam etmektedir. Yani Osmanlı Devleti büyüktür, yukarıda bir devlettir. Avrupalılar ise geridir, sanayide geridir, siyasette geridir, teknolojide geridir gibi bir bakış vardı. Osmanlı Devleti dünyadaki gelişmeleri zamanında ve hızlı şekilde takip etmekte geç kalmıştır. Bundan dolayı da 18. yüzyılın aslında duraklama dönemi olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa'da bir süre sonra gerçekleşecek olan yeniliklere baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nden farklı olarak ordu teşkilatında da Avrupa'da silah teşkilatında da çok büyük değişiklikler ortaya çıkmıştır. Avrupa siyasetinde Fransız ihtilali gibi çok büyük bir gelişme meydana gelmiş. Osmanlı Devleti gibi büyük imparatorluk yapısına sahip olan devletlerin parçalanması hızlı bir şekilde gündeme gelebilmiştir. 1. Mahmut'tan sonra kısa süre Osmanlı tahtında 3. Osman bulundu. Devletin 3. Mustafa zamanında Türk tarihinin Osmanlı döneminin en ağır anlaşmalarından birini imzaladığını görüyoruz. Küçük Kaynarca Anlaşması, Rusya ile yapılan savaşlar neticesinde Rus Çarlığı'yla 1774 yılında imzalanmıştır. Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti özellikle Balkanlarda, Karadeniz'in kuzeyinde, Kırım dışındaki topraklarını tamamıyla kaybetmekle karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı Devleti'nin 1. Abdülhamit zamanında yeniliklerini devam ettirdiğini görüyoruz. Özellikle de 1. Abdülhamid'in kara ordusu ve deniz ordusunda mühendislik açısından yapmış olduğu yenilikler var. Kara mühendishanesi ve deniz mühendishanesi yenilenerek açılmıştır.
Hocam, sarayın ve padişahların, sultanların da bu esnada gidişatın farkında olduğu ve önlem almaya çalıştığı sonucu çıkarılabilir mi?
18. yüzyılda ıslahatlar askeri alanda yapılmaya çalışıldı daha çok. 19. yüzyılın başında 3. Selim zamanında hala askeri alandaki yeniliklerin yapılması düşünülüyordu. Ancak sosyal alana doğru da ıslahatlar kaymaya başladı 19. yüzyılda. Özellikle 3. Selim sosyal alanda ilk defa ıslahatlar yapma girişimi olan bir padişahtır. 1. Abdülhamit'ten sonra tahtta onun oğlu 3. Selim'i görüyoruz. 1789-1807 yılları arasında tahtta bulunmuştur. 1807-1808 yılları arasında kısa süre Mustafa ismiyle bildiğimiz bir 4. Mustafa dönemi görüyoruz. Ardından da 2. Mahmut tahta geçmiştir. 2. Mahmut Osmanlı Devleti'nde reformcu, ıslahatçı bir padişah olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nde modern anlamda ilk ıslahat girişimlerini 3. Selim başlatmıştır. 2. Mahmut ise bunu çok daha geniş hale getirmiş ve günümüze kadar uzanan önemli ıslahatlar, reformlar gerçekleştirmiştir. Onu yapmış olduğu reformlar arasında en büyüklerinden birkaç tanesini hemen burada belirtelim. Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kaldırılması, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ismiyle yeni bir ordunun kurulması, ilk defa resmi gazetenin Takvim-i Vekai ismiyle çıkarılması, aşı uygulamalarının yaygınlaştırılması, ilk öğretimin mecburi hale getirilmesi ve 3 yıl olarak açılması, 3 yıl zorunlu eğitimin Osmanlı Devleti'nde ilan edilmesi padişah fermanıyla olmuştur 1824 yılında ve Tanzimat'ın ilanı yine 2. Mahmut Han zamanında gerçekleşmiştir. Sultan Mahmut Han Avrupa'ya da öğrenciler göndermiştir. Kendisi kılık kıyafet reformu yapmış ve ilk defa Rüştiye ismiyle bildiğimiz okullar açmıştır. Yani ortaokul lise düzeyini karşılayan Rüştiye Nezareti ismiyle bir bakanlık kurmuştur. Divanı kaldırmak suretiyle bakanlıkları oluşturmuş, yerine meclis teşkilatını kurmuştur. Sadrazamlık teşkilatını getirmiştir, vezir-i azamlığı reform ederek nazırlık adıyla bakanlıklar ortaya koymuştur. Böylece biz Osmanlı Devleti'nde modern anlamda yenilik hareketlerinin başladığını görüyoruz. İkinci Mahmut'tan sonra devletin başında 1. Abdülmecid'i görüyoruz. Abdülmecid Han 32 yıl tahtta bulundu. 1839'dan 1861'e kadar. Onun zamanında da yenilikler devam etti.
Evet.
1856 yılında ıslahat fermanı gerçekleşti. 1848 yılında ilk kez öğretmen tayini devlet tarafından gerçekleştirildi. Daha önceden de öğretmenler vardı ama devlet tarafından tayin olayı ilk kez oldu. Daha önceden okul sistemi farklıydı. O nedenle böyle bir değişiklik gerçekleşti. Abdülaziz zamanına baktığımız zaman 1865 tarihinde kara ordusunun reforme edildiğini görüyoruz. Abdülaziz ilk kez Avrupa'ya seyahate çıkan bir Osmanlı padişahıdır. 1876 yılında Osmanlı Devleti 1. Abdülhamit zamanında meşrutiyet anayasasını ilan etmek suretiyle meşrutiyet dönemine girdi. Kanuni esası diyebildiğimiz ilk anayasa, modern anlamdaki ilk anayasa kabul edildi. Ve böylece 1876'dan itibaren 1908 yılına kadar Abdülhamit dönemini görüyoruz. İkinci Abdülhamit zamanında Osmanlı Devleti'nin bir eğitim öğretim seferberliği ilan ettiğini görüyoruz. Devleti bir arada tutmak amacıyla Abdülhamit çeşitli politikalar uyguladı. Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'nin sonucunda gerçekleşen akımların etkisiyle parçalanmayla ve çeşitli isyanlarla yüzleşmekteydi. Gerek Akdeniz'de gerek Orta Doğu diyebildiğimiz Suriye, Mısır coğrafyasında, Balkanlarda çeşitli isyanlar oluyordu. Anadolu işlerine de bu isyanlar yer yer yansıyordu. Abdülhamit yapmış olduğu reformlarla bu isyan hareketlerine karşı yeniliklerle karşı koymaya çalıştı.
Çareler aranıyor ama hocam derde dermanı olmuyor ve kaçınılmaz sona doğru bu Büyük Cihan İmparatorluğu geliyor. Evet hocam.
Abdülhamid'in yapmış olduğu reform daha çok eğitimle ilgiliydi ve sonuçlarını da gerçekten daha sonra 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş yıllarında etkisi olacak sonuçlar şeklinde görebiliriz ki Osmanlı Devleti'nin bu dönemde yetiştirmiş olduğu öğrencilerin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda da görev almışlardır. Bunu da ayrıca belirtmemizde yarar var. 1908 yılında tahttan indirildikten sonra yerine 5. Mehmet Reşat geçmiştir. Osmanlı Devleti bu sırada Trablusgarp, Balkan Savaşları ve ardından da 1. Dünya Savaşı gibi dünya tarihinin en ağır siyasi askeri olaylarıyla karşılaşmış ve kendisi üzerinde gerçekleşen bu savaşlar neticesinde yıkılışa doğru yol almıştır. 1918 yılında Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte tahta da bir değişiklik meydana gelmiş ve Sultan Vahidettin tahta geçmiştir. 6. Vahidettin Osmanlı Devleti'nin de son padişahıdır ve 36. padişah olarak tarihe geçmiştir. 1918 yılına kadar Osmanlı Devleti 1299'dan başlatacak olursak 1918 yılına kadar Türk tarihinin ve dünya tarihinin en uzun süre tek hanedan tarafından yönetilmiş devletlerinden birisidir. Bu anlamda değerlendirecek olursak 36 padişah tahta geçmiştir ve devletin başında hükümdar olarak bulunmuştur.
Ve 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle de bu Büyük Cihan İmparatorluğu'nun yıkıldığını görüyoruz Güray Hocam.
Evet.
Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Osmanlı Devleti yıkıldı ama ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giden yolu anlatacak bizlere Profesör Doktor Güray Kırpık. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Sizlerin de ağzına sağlık.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da bitiriyoruz programımızı. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Tarih ve Çocuk.